Ayrım 2. Suların Akışı. Gül Çançar, sayfa 7. Erkekler kısmının müdürü, devrin ünlü eğitimcilerinden Hıfzı Tevfik idi. Nedense hepimiz ondan çok çekinir ve korkardık. Silüeti uzun koridorların bir ucundan görünse, elimiz ayağımız dolaşır, yanından süzülerek geçerken adımlarımızı şaşırırdık. Oysa hiç kimseyi dövdüğünü, ağır cezaya çarptırdığını duymamıştık. Adamın saygın kişiliği veriyordu bu hissi. İlkbaharda bir gün, okul çıkışında Hıfzı Tevfik ile karşı karşıya buldum kendimi. Sert, çakmak çakmak mavi bakışlarını gözlerime dikerek, "Bir Türk kızı olarak utanmıyor musun bu Fransız bayrağını saçlara takmaya?" dedi. Nutkum tutulmuş, bayılacak hale gelmiştim. Bilek kalınlığında, iki uzun örgünün uçlarında lacivert beyaz ve kırmızı çizgili kurdeleler bağlıydı. Elini uzattı, iki kurdeleyi de çözüp akıntı burnundan denize salıverdi. Onca öğrencinin önünde rezil olmuştum. Yer yarılsa içine girsem diyordum. Başka tek söz etmeden Arnavutköy yönünde uzaklaştı. Ben de başımı öne eğik bebeğe doğru yürümeye başladım. Sırtımdan ter süzülüyor, kaçamak bakışlarla çırpıntılı, davetkar boğaz sularına bakıyor, kendimi atıp yok olmak istiyordum. Bu hissi ve isteği daha da korkunç bir şekilde ileride tekrar duyacak ama yine gerçekleştiremeyecektim. Utanç ve öfke içinde eve varınca olanları hemen anneme anlattım. O anda yüzünde beliren şaşkın ve üzgün ifadeyi görmeye hiç alışkın değildik bizler. Sonradan unutulup giden bu tatsız olayı şimdi değerlendirmeye çalışıyorum. Hıfzı Tevfik, yüreklerin milliyetçilik ateşiyle tutuşan Cumhuriyet kuşağındandı. O kuşakta böylesine güçlü, alevli hisler olmasa devrimler ve yeniden diriliş gerçekleşebilir miydi? Tüm ulusal güçlükleri yaşamış, savaşmış bu adamın, üstelik kendi okulundaki bir öğrencisinin Fransız propagandası yaparcasına ortalıkta dolaşması kim bilir nasıl çıldırtmış onu. Öte yandan, çizgili Fransız bayrağının renklerini bilmesine rağmen, annem hatırına hiç böyle bir şey getirmeyerek kızının lacivert üniformasına çok uygun düşeceği için almıştı o kurdeleleri. Belki de bilinçaltında hümanizm kavramı milliyetçi hislerini bastırmaya başlamıştı bile. Bebeğe taşındıktan kısa bir süre sonra teyzem Belkıs, Kromit şirketinde çalışan babamın ve dayımın münasip gördüğü Zekai Bey'le nişanlandı. Bursa'da birçok talibi reddetmiş, Anadolu Hisarı'nda nişanlanmaya razı olduğu bir mühendisle Kanlıca'ya doğru baş başa yaptıkları ilk yürüyüşten sonra vazgeçmişti. O devirde nişan bozmak bile olay oluyordu. Hassas ruhlu, romantik yaratılışlı teyzem kim bilir kendisine ne kadar kaba gelen bir davranışla karşılaşmıştı ki nişanını bozmakta direnmişti. Yaklaşık 27 yaşındaydı ve artık ona evde kalmış gözüyle bakılıyordu ki kibar, ince, değişik bir kişiliği olan Zekai Bey'i beğendi. Tabii Zekai Bey de beyaz tenli, simsiyah saçlı ve gözlü, balık etinde Belkıs'ı. Evlendikten sonra ona hep Bel diye hitap etmesi beni çok etkilemişti. Fransızca belle, güzel demektir. Kısa süren nişanlılık devresinde birkaç kez akşam yemeğine çıktıklarında benim de onlarla gitmem aile tarafından şart koşuluyordu. Kendimi aralarında kara kedi gibi hissedip çok utanıyor ama bir yandan da müstakbel eniştemin kültüründen birkaç dil bilmesine etkileniyor, anlattıklarını hayran hayran dinliyordum. Bilgi hazinesinin büyüleyici etkisini sanırım ilk kez Zekai Bey'le yaşamıştım. Telli duvaklı bir düğünle değil de sade bir nikah töreniyle evlendiler. Bursa kaplıcalarında birlikte yüzdüğümüz, boğazda sandalla balık tuttuğumuz can arkadaşım evden gitmişti. Yaz sabahları erkenden bisikletime atlar, Emirgan'a, Ulu Çınar'ın altında çay içmeye giderdim. Tabii yanında da nefis İstanbul simidi. Arabalar yok denecek kadar azdı o saatlerde. Birkaç çiryaki tavşan kanı çayını yudumlar, dalgın gözlerle hafif bir sis perdesi ardındaki boğaza bakarak nargile tüttürürlerdi. Koyu mavi suları bembeyaz köpüklerle yararak geçerken kıyıdakilere kısa bir selam düdüğü çalan vapurlar. Her şey ne kadar güzeldi Tanrım ve ben doğayla baş başa olmayı nasıl da seviyordum. Her şey iyi ve güzeldi ama annemin sağlığı iyi değildi. Safra kesesinde taş vardı, daha doğrusu safra kesesi devamlı taş üretiyordu. Bursa'dayken kriz halinde gelen sancılarla bir sürü küçük taş düşürmüş fakat bu arada yenileri üretildiğinden ameliyat artık kaçınılmaz olmuştu. Nedense İsviçre'de ameliyat olmasına karar verildi. Kız kardeşim henüz 3-4 yaşında olduğu için yarı Fransız, yarı İngiliz bir mürebbiye tutuldu. Bizlerle Nelly adındaki bu iri kıyım genç kadın ilgilenecekti. Gitmeden önce annem aylık ev parasını bana teslim ederek bütçe sorumluluğunu omuzlarıma yükledi. Her gün onun yaptığı gibi harcamaları deftere yazacak, Belirli aylığı idare edecek, fevkaladeden bir harcama gerekirse babama başvuracaktım. Bu olay kendimi çok önemli hissetmemi sağlamış, kardeşlerimin şikayetlerini aldırmadan çarkı döndürüp annem dönünceye kadar biraz para artırmayı bile başarmıştım. Teslim edilen paradan arta kalanı ona verirken ikimiz de gururluyduk. Aynı metodu tam bir disiplinle çocuklarına daima uyguladı Muhsine Hanım. İleriki yıllarda çok varlıklı olduğumuzda bile üç kardeşin yaşlarına göre belirli haftalıkları vardı. Bütçe yapmaya, harcamalarımızı kısıt tutmaya mecburduk. Çünkü herhangi bir nedenle harçlığımıza ek ödeme yapamayacağını bilirdik ama bu eğitimin ileride bizlere ne kadar faydası dokunacağını bilemezdik. Keşke tüm analar çocukları üzerinde böyle bir otorite kurabilseler. O zaman bugünkü israfa dönüşmüş delice tüketim isteği belki filizlenip kök salmaz, global denge böylesine bozulmazdı. Bu arada bizim şirket giderek güçleniyor. Amerika'ya krom ihraç eder hale geliyor. Şimdi özel yapım, zamanın gözde markası spor bir Cadillac arabamız var. Dışı bej rengi, içi bordo olan bu gösterişli arabanın camları ve üzerindeki körüğü bir düğmeye basmakla otomatik olarak açılıp kapanıyor. Büyük yenilik, teknoloji harikası. Nereye gitsek herkesin gözü arabanın üstünde. Nitekim o sıralarda İstanbul'u ziyarete gelen Yunan kraliçesi Frederica'yı gezdirmek üzere valilik Cadillac'a bizden ödünç alıyor. Onların elinde böyle süper bir araba yok. Maalesef onun sefasını bizler Frederica kadar süremiyoruz. Çok dikkat çektiği için en güzel havalarda bile babam üzerinin açılmasına izin vermiyor, ailesini, özellikle genç kızlığa adım atmış beni, kem gözlerden korumak istiyor. Boğaziçi Lisesi'nde orta üçteyim. Öğle teneffüsünde bahçede dolaşırken, uzaktan ablasının evliliği nedeniyle akrabam sayılan, karı kuru, çirkin bir kız yanıma yaklaşıyor. Hoşlanmadığım için yüz vermiyorum ama o hiç aldırmayıp, önce havadan sudan birkaç laf ettikten sonra, aniden dünyayı başıma yıkıyor. Haset bir tonla, biliyor musun, diyor. Hüsamettin Bey senin gerçek baban değil. Gözlerim kararıyor, ateş basıyor, başım dönüyor ama bayılmıyorum. Cevap vermeden, tek bir soru sormadan yanından ayrılarak son üç derse girip çıkıyorum. Konuların farkında bile değilim. Benim de sadece o kızın acımasız kelimeleri yankılanıyor. Hüsamettin Bey senin gerçek baban değil. İşte ikinci kez kendimi akıntı burnunun yüzülmesi imkansız sularına atmak, sessizce yok olmak istediğim gün o gündü. Korktum. Çırpınarak ölecek cesareti bulamadım. Ağırlaşmış adımlarla adeta sürüklenerek bebeğe doğru yürüdüm. Kafamdaki ses hiç durmadan ben kimim, babam kim dedi durdu ama eve gelince tam bir suskunlukla odama çekildim. Utanmıştım anneme sormaya. Onun özel hayatına karışmak gibi gelmişti. Herhalde gayrimeşru bir çocuktum, yani piçtim. Belki de öz babam bir katildi. Hayatta mıydı acaba, yoksa kaçıp gitmiş miydi? Kabuslu geceler, kararan günler. Sonra Hüsamettin Bey'in üzerime titreyen şefkatli bir davranışı. Yok canım, diyor kalbim. O kız seni kıskandığı için uydurdu bu yalanı. Bir süre oyalanıyorum, derken beynim soruyor. Ama niçin sen ailenin hiçbir ferdine benzemiyorsun? Onlar hepsi kara kaşlı, kara gözlü ve birbirlerine benziyorlar. Hüsamettin Bey ile Muhsine Hanım zaten teyze çocukları. Kardeşlerim de onlara benziyor. Ben ise yazın yer yer daha çok açılan, bal rengi saçlı, yeşil ela gözlüyüm. Yüz hatlarım da farklı. Soru yine dilimin ucuna geliyor, yine soramıyorum. Günler geçiyor, kafamda ve yüreğimde çırpınan sular yavaş yavaş duruluyor. Yaşamımızda yeni bir değişiklik olacak, onun akıntısına kapılıyorum. 1950'lerin başında İstanbul'da Levent denen yeni bir semtin adı duyulmaya başlıyor. Merak edip görmeye gidiyoruz. Hepsi bahçe içinde, bir veya iki katlı, panjurlu, sıra sıra sevimli evler. Çeşitli çiçek adlarıyla isimlendirilmiş sokaklarda henüz ağaç yok. Araba ve trafik şematası da çarşı dükkanda yok. Çimensiz, çiçeksiz bahçeleri, ağaçsız sokaklarıyla çıplak, çorak bir görünümü var Levent'in ama gelecek vaat ettiğinden ailece oraya yerleşmeye karar veriliyor. Teyzem, dayım, annemin halası ve kuzenleri farklı sokaklarda birer ev alıyor. Biz Levent Caddesi'nde iki katlı iki ev birden alıyoruz. Muhsine Hanım'ın ilginç tasarımları var. Bitişik iki ev uygun ve şık bir biçimde birleştirilip tepeden tırnağa döşenecek. Bir mimar, bir de dekoratör görevlendiriliyor. Yoğun çalışma ve bol para sonucu kısa sürede hayli etkileyici yeni mekanımız çıkıyor ortaya. Evlerin birisi tamamen ailenin yatak odalarını kapsıyor. İkincisinin alt katında yemek ve oturma odamız var. üst katı ise yatılı aşçıyla karısı ve mürebbiye Neli'ye ayrılmış. İki evi birleştiren 160 metrekarelik salon başlı başına bir alem. Üç ayrı oturma köşesi, muhteşem bir şömine, iki yanında yükselen kitaplıklar ve içleri Çin porselenleri, fil dişi Japon antikaları dolu vitrinler. Ayrıca yatak odaları tarafına geçilen kapıyı gizleyen, sedef kalkmalı, nefis bir Japon paravanı. Hemen onun yakınında kat kat ince oymalı, gül ağacından yapılmış bir Çin sandığı. Her nedense annem Çin işi, Japon işi antikalara gönül vermiş. Fakat parke döşeme üzerine ipek İran halıları serpiştirilmiş, hani genelde insanların yere yaymaya kıyamayıp duvara astığı cinsen. Bir köşede de piyano göze çarpıyor. Artık üç kardeş piyano dersleri alacak. Sosyal düzeyimiz gereği böyle. Evin içinde yapılanlar etkileyici ama beni asıl şaşırtan o çıplak bahçedeki değişim. En iyi cins yemyeşil çimenler, nadide türden sağlıklı güller, kamelyalar, 2-3 metre boyunda bir mavi çam, tam olarak anımsayamadığım başka bitkiler ve içi kırmızı balık dolu, üzeri nilüferlerle donanmış pıskiyeli havuz. Hepsi Ziraat Fakültesinden bir elemanın başarısı. Arka bahçede ise meyve ağaçları, kıvırcık marullar ve benzeri. Tabii bir de bütün bunların bakımını üstlenen bahçıvanın kulübesi. Şu anda her şey sinema şeridi gibi gözümün önünden geçerken paranın gücüne bir kez daha şaşıyorum. Levent'e taşındığımızda ben ortaokulu, erkek kardeşim ilkokulu bitirmiştik. Boğaziçi Lisesi'nin eğitimi Muhsine Hanım açısından artık yeterli değildi. Ben Arnavutköy sırtlarındaki Amerikan Kız Koleji'ne, Okan Bebek sırtlarındaki Robert Koleji'ne kaydettirildik. Yine okuluma bayılmıştım. Görkemli binaları, manzarası, kampüsü, hele hele iki yanında at kestanesi ağaçlarının yükseldiği yolu harikaydı. Ana caddeden ayrılıp kıvrıla kıvrıla okul binalarına kadar ulaşan bu gölgeli, güzel yolda yürüme şansım hiç olmadı benim. Hep arabayla götürülüp getiriliyorduk. Çıkış sırası önce bende ise kardeşimi almaya mecburen Robert Koleji'ne gidiyorduk. Şoförümüzün hiç hoşlanmadığı bir şeydi bu. Çünkü Cadillac'ın hele içinde bir genç kızla kolej yokuşunu çıkması olay oluyor. Erkek öğrenciler ıslıklar çalıp laf atıp duruyorlardı. Nitekim babam sanırım şoför Hüseyin Efendi'nin de uyarılarıyla Cadillac'ın bu kadar ilgi çekmesine dayanamayıp sattı. Onun yerine daha oturaklı, sade bir aile arabası olan Packard'ı aldı. Annem o zamana kadar istediği her şeye ulaşmış ama sağlığına bir türlü kavuşamamıştı. Ameliyat sonrası düzelmiş gibi görünen sorunlar yine başlamıştı. Şimdi de safra kanalındaki taş şiddetli sancılara neden oluyordu. Kriz geldiğinde tek çare dolantin enjekte etmekti. Sancılar genelde gece tuttuğu için iğnesini babam yapardı. Fakat bir öğleden sonra 4 civarında kriz başladı. O zamanlar hele Levent gibi bir yerde sağlık memuru bulmak mümkün olmadığından elim titreyerek iğnesini ben yapmak zorunda kalmıştım. İğneden sonra sakinleşip derin bir uykuya dalar, ertesi gün öğleye kadar bitkin uyurdu. Böyle gecelerde Hüsamettin Bey, kederli ifadesiyle holde zincirleme sigara içer dururdu. En ufak sarsıntıyla annemi rahatsız etmemek için yatağına yatmaz, çok geç saatlerde odalarındaki divana uzanırdı. Alıştığımız türde sevgi gösterileri yapmazdı ama Muhsine Hanım'ı derin bir aşkla sevdiği belliydi. Nihayet doktorlar tekrar ameliyat gerektiğini bildirdiler. Safra kanalındaki taşların ve iltihabın temizleneceği zor ve riskli ameliyatın Paris'teki ünlü bir hastanede yapılması önerilmişti. Babam hayatı boyunca yurt dışına hiç çıkmadı nedense. Bu kez aile doktorumuz Ümran abla anneme refakat edecekti. Endişeli bekleyişten sonra ameliyatın başarılı geçtiği müjdesi geldi. Ancak hasta çok kilo vermiş ve sarsılmıştı. Uzun bir süre hastanede kalması gerekiyordu. Hemşireler her gün başucundaki bizlerin resmini göstererek onlar için yaşamalısın diyorlarmış. Biraz Fransızca bilen Muhsine Hanım'ın oralarda nasıl iletişim kurduğunu hep merak etmişimdir. Kafi derecede güç toplayınca Paris gibi bir moda merkezinde bulunma fırsatını ayrıca değerlendirip Dior'dan, Chanel'den çok şık özel kıyafetler almıştı. Sağlıklı, eli kolu hediye dolu döndüğünde hepimiz sevinmiştik ve o hemen otoriteyi eline almıştı. Okul durumlarımız, piyano derslerimiz, Neli ile ilişkimiz, en sonunda da odalarımız ve dolaplarımız kontrol edilmişti. Evde iki yatılı hizmetkar, bir gündelikçi kadın olmasına karşın biz üç kardeş camlarını silmek dahil kendi odalarımızın temizliğinden sorumluyduk. O zamanlar Ara sıra isyanınıza neden olan bu yöntem ileriki yıllarda çok işimize yarayacaktı. Ben ayrıca babamın kolalı gömleklerini ütülemek zorundaydım. Sonradan kolalı gömlekler tarihe karışınca beni boşuna zora koştun diye sistem ettiğim olmuştur. Hiç pişmanlık duymadı yaptıklarından. Değişmez ilkesi, hayatta her türlü koşula hazırlıklı olmalısınız, idi. Kendisi bunun canlı kanıtı olduğundan tartışamazdık. Bazen ikisinin evden birlikte çıkıp arabaya binişlerini izlerdim. Babam ayakkabısından çorabına, karısının seçimi, beş, gri veya kahverengi takımlar içinde, kerli ferli, yakışıklı bir beyefendi, annem şık tayyörü, şapkası, zarif çanta ve ayakkabılarıyla klas, güzel bir hanımefendi. Hemen o anda gözlerimin önünde basma entarisiyle tarlalarda koşuşan kadın ve yağmurlu, fırtınalı gecelerde tek başına çiftliğini hasardan korumaya çalışan adam canlanırdı. Levent tüm yaşayanların gayreti sayesinde süratle yeşeriyor, güzelleşiyordu. Tenha sokaklarda sevimli evler ve bakımlı bahçeler arasında bisikletle dolaşmaya bayılıyordum. Bazen de şimdiki Etiler yönüne bomboş, yemyeşil sırtlara doğru yürüyüp kır kokan rüzgarla doğayla baş başa kalmanın benzersiz hazdını yaşıyordum. Ama aynı doğa kışları çok acımasız olur. Ulaşım durduğu için Levent'in İstanbul ile ilişkisi kesilirdi. Bir sabah sokak kapısını açtığımda kardan ikinci bir kapı oluştuğunu görmüş, hayretler içinde kalmıştım. Bahçedeki yüksekliği yarım metre kadar olan kar, sert rüzgarın etkisiyle kapı çıkışını tamamen kapatmıştı. Günlerce okula gidememiş, bembeyaz bir dünyanın ve taze ev ekmeğinin keyfini sürmüştük. Sanıyorum o yılbaşını ilk kez Batı'nın Noel kutlamasına benzer biçimde kutlamaya heveslendik. Mutaassıp, dinine bağlı ve okul eğitimi sınırlı olan babam, bizim kocaman bir çam süslememize karşı çıkmadı. Teyzem, iki küçük kızı ve eniştem de bu kutlamaya katıldılar. Keyifli, özel akşam yemeğinden sonra eniştem sessizce salondan çıkıp pamuktan yaptığımız top sakalı, pos bıyıkları, kırmızı kukuletası, ceketi, sırtında torbasıyla Noel Baba kılığında döndü. Şakalar yaparak herkese hediyelerini dağıttı. Ne sıcak, masum, eğlenceli bir geceydi o. Hepimiz Noel Baba'nın sadece iyilik yapmayı, insanları sevdirmeyi amaç edinmiş Aziz Nikola'nın sembolü olduğunu biliyor ve İsa'nın değil yeni bir yılın doğuşunu kutluyorduk. Oysa yıllar sonra oğlum 3-4 yaşlarındayken Ankara'da yaşayan Amerikalıların camlarından görünen Noel ağaçlarını özendiği için onu mutlu etmek amacıyla bir ağaç süslemeye kalkışınca hukuk fakültesi mezunu Avrupa görmüş kayınpederim bana engel olacaktı. Bu hoşgörüsüzlüğün, tutuculuğun verdiği acıyı, öfkeyi asla unutmayacağım. Kişiliğimi böylesine ayaklar altına aldırdığım için kendime olan öfkem de asla geçmeyecek. Gençlerimizin en beğendiğim taraflarından biri, saygı çerçevesi içinde kişiliklerini koruyabilmeleri. Gözlemlediklerimden çoğu ne istediklerini biliyor ve çizdikleri yolda azimle yürüyorlar. Benim kuşağımdakiler genç yaşlarda saygı adı altında gizledikleri ezikliğe, aldatmacaya gerek duymadan aile ilişkilerini çok güzel dengeliyorlar. Karşılıklı saygı kötüye kullanılmaz, belirli hudutlar aşılmazsa her tür insan ilişkisi pekala uyum içinde yürüyebilir. Aksi halde sevgiler yıpranmaya, ihtiyarlar yalnızlığa, gençler mutsuzluğa, yuvalar yıkılmaya mahkumdur. Bencillik, anlayışsızlık ve saygısızlık insanoğlunun kaçınılmaz mutsuzluğu ile sonuçlanır. Bazı gerçekten talihsiz istisnalar dışında. Yunan trajedi yazarı Aşilius'un ünlü sözüne katılıyorum. Kaderi çizen karakterlerdir. Canımı hala yakan, eski bir yaranın irinini akıtıp biraz rahatladıktan sonra dönelim anılara. Amerikan Kız Koleji'ni seviyor ve hem arkadaşlarım hem de hocalarım tarafından seviliyordum. Sınıf başkanı seçilmiştim. Cumartesi günleri Robert Koleji'nde tertiplenen konserler, çaylar için tanımadığım erkek öğrencilerden devamlı davetler alıyor ama pek azına katılabiliyordum. Bu kızlı erkekli toplantılar babama ters geliyor, izin isteyince hemen suratını asıyordu. Çağdaş bir sosyal yaşama henüz ayak uyduramamıştı. Sorunun giderek ciddileşip aile içi sürtüşmelere, tatsızlıklara neden olabileceğini düşünen annem inanılmaz planlar yapmaktaydı. Okuduğu kitaplar sonucu olsa gerek, Muhsine Hanım'ın İngiliz eğitim sistemine güveni ve geleneksel yaşam tarzına hayranlığı vardı. Oradaki ciddi, muhafazakar bir okul, Hüsamettin Bey'in düşünce ve arzularına uygun düşebilirdi. Ayrıca erkek kardeşimin özel durumu da onun kafasına koyduğunu gerçekleştirmesine yardımcı olacaktı. Okan 4-5 yaşlarında tüm yaşıtlarından daha düzgün konuşabilen bir çocukken talihsiz bir olay yaşamıştı. Bursa'daki evimizin loş merdiven altındaki kileri önünden geçerken tavana asılı soğan hevengi önüne düşüvermişti. Biz hemen bitişik odadaydık ki bir küt sesi ve çığlık duyduk. Koşup baktığımızda Okan'ı yerde baygın, soğan hevengini de yanı başında gördük. Kardeşim ayıldıktan sonra günlerce hiç konuşmadı, konuşmaya başladığında fena halde kekeliyordu. Doktorlar bunun geçirdiği şok yüzünden olduğunu, olayın üzerinde durmayıp zamanı bırakmamızı önermişlerdi. Ne yazık ki zamanla Okan'ın kekemeliği daha da artıyordu. İstanbul'da danışılan doktorlar psikolojik etkenlerin rol oynadığını söyleyerek terapi önermişlerdi. Hiçbir şey fayda etmiyor, sanırım okulda alaya alındığı için çok ıstırap çekiyordu. O yaşlarda çocukların inanılmaz derecede sadist oldukları malum ama yetişkinlerin bu konudaki duyarsızlığına hep şaşmış, kekeme fıkralarına daima karşı olmuşumdur. Radyoda bir skeçte veya tiyatroda kaçınılmaz kekeme fıkralarını her dinleyişimizde, başkaları kahkahalarla gülerken bizler ailece çok zor anlar yaşıyorduk. Okan, annemle babamın üzüntüsünü hissettiğinden özellikle onlarla konuşurken kekelerdi. Doktorların son önerisi çocuğun yabancı bir ülkeye giderek yabancı bir dil konuşması ve uzun süre ailesini görmemesi olmuştu. Rapor verilecek, Sağlık Bakanlığından döviz sağlanacaktı. Annem derhal harekete geçip babamı kolayca ikna etmişti bile. Okan ve ben eğitimimizi İngiltere'de tamamlayacaktık. O devirde 11 ve 15 yaşlarındaki çocuklarını eğitim için yurt dışına göndermek çok sıra dışı bir olaydı. Aileden eleştiriler, benden itiraz sesleri yükseldi ama Muhsine Hanım hiç aldırmadı. Neli ile birlikte doğruca İngiliz Kültür Derneği'ne gidip bizleri gönderebileceği ciddi okulların adlarını, adreslerini aldı. English Boarding Schools denen ve sadece yatılı öğrenci barındıran bu okulların disiplini, eğitim düzeyi dünya çapında bilinir. Özellikle benim için münasip görülen Cheltenham Ladies College, İngiltere'nin en eski iki kız kolejinden biriydi. Öyle bir ünü vardı ki, yıllar sonra Ankara'da tanıştığım İngiliz büyükelçilerinden biri, tesadüfen Cheltenham Koleji mezunu olduğumu öğrenince hayret etmiş, yemek sohbetinin ana konusu bu olmuş ve adam yarı şaka, "Sen kolej anılarını yaz, ben bastırırım," demişti. Kültür Derneği yetkilileri oraya kabul edileceğimden şüpheliydiler ama bir deneyin dediler. Nelly gerekli mektupları yazdı, beklemeye başladık. Ben red umutlarıyla kendimi avuturken İngiliz Kültür Derneği'nden beklenen haber çıktı. Cheltenham Koleji'nin talebi üzerine bir heyetin evimize ziyarette bulunmak istediğini bildirdiler. Yaşam düzeyimizi belirlemeye çalışacaklardı besbelli. Çay ikramı ve sohbetle geçen gözlem olumlu sonuçlanmış ki, bir süre sonra kolejden kabul mektubu ve ayrıntıları içeren belgeler geldi. Okul ücreti çok yüksekti. Gerekli dövizin ancak kara borsadan sağlanabileceği de hesap edilirse, 3 yıllık eğitimin bir servete mal olacaktı. Mamafi, annemle babamın bunu dert ettikleri yoktu. Çünkü kromdan para yağmaya devam ediyordu. Bu arada Kanlıca'da, deniz kenarında, rıhtımı muhkem, bol ağaçlı bir arsa alınmıştı. Levent evinin mimarı, asırlık ağaçlara kıymadan nasıl bir villa inşa edebileceğinin projelerini şimdiden yapmaktaydı. İkinci ayrımın sonu, sayfa 13.